Ayrım 3.
İlk filozofların en insancılı ve en evrenseli olmasıdır belki de. Birçoğunun saldırdığı ve şarlatanlıkla suçladığı, kimilerince de çoğu önemli kişinin yüceltildiği gibi bir yarı tanrı gibi yüceltilen Empedokles, çağının felsefi düşünce ve hümanizminde dev bir kule gibi yükselir. Varlıklı Meton'un oğlu Parmenides'in öğrencisiydi. Turuyi ve Olimpiya'da bulundu. Salamis Savaşı'nda Yunanistan, Pers savaşçılarını yendiği ve Himera'da Kartaca tehdidi yok edildiği günlerde Empedokles 24 yaşındaydı. Empedokles'in şiirine isim veren de bu zaferlerdi. Himera zaferi şimdi Agrigento olarak bilinen Agrigentum'un efendisi, kentini savaş ganimetleri ve köleleriyle zenginleştiren bilgilik kral Galon'un savaşçı dehasıyla kazanılmıştı. Empedokles gençliğini lüks, zengin, keyif düşkünü soylu Agrigento kentinde geçirdi. Burada binlerce köle, efsanelerle dalgalanan denizi yavaşça kucaklayan tepelerin üzerindeki basamaklı tiyatronun içine kentin hayranlık veren tapınaklarını terli elleriyle oydular. Pindaros'a Agrigentum için ölümlü kentlerin en güzeli dedirten işte bu harikalardı. Empedokles, Yunan inceliğinin Afrika duyarlılığıyla birleştirildiği muhteşem bir köşkte yaşadı. Uzun saçları altın bir kurdele ile bağlı, alnında defne dalından bir çelenk, ayakları altın sandallar içinde köle gençlerin eşliğinde zeytin ağaçlarının gümüşe çalan yeşil gölgelerinde gezinmeyi severdi. İlk filozofların hepsi gezgindi, yürümek düşüncelerini uyarıyordu sanki. Ancak Aristoteles'in daha sonra söyleyeceği gibi o muhteşem dış görünüş onun gizli melankolisini saklıyordu. Güzel kentlerinin bir katliamda yok olacağı endişesini yurttaşları onunla paylaşıyordu ve korkulan oldu. Himera zaferinden 74 yıl sonra Agrigento Kartacalıların geniş kılıçlarıyla yerle bir oldu. Korkularını dindirmek için insanlar Orpik gizemlerine sığındılar. Bu ayinler aristokratlarca unutulmuş halkın sıkıntılarından doğmuştu. Aynı daha sonraki bir zamanda benzer bir unutuluşun Hristiyanlığın gelişimini hızlandıracağı gibi. Orpik gizemlerinde insanlar kendilerinden geçip arınma yoluyla Olympus Dağı'nda oturan tanrılarla birlikte yürüyebileceklerine inanıyorlardı. Metropolis Yunanistan, ölüm sonrası düşüncesinin getirdiği gizli korkulara karşı küçük yaşam birimleri olan kentlere polise sığınarak kendini korudu. Ama Sicilya'nın da bir parçası olduğu Magna Graecia'da kent nüfusu çok yoğundu. Farklı ırkların bulunması bu istenilen birimlerin oluşumunu engelledi. Baskılara karşı siyasi reform düşünceleri sonunda Empedokles'i sürgüne götürdü. Efsaneye göre kendini Etna Yanardağı'nın ateşli kraterine atmak için dönene dek başka ülkelerde dolaştı. Tanrılara yaraşır bir ölümle Alev'in görkemi içinde öldü. Empedokles 5000 mısralık iki uzun felsefi şiir yazdı. Ancak bunların yalnızca 450 mısrası günümüze kadar gelebildi. Bu kalan parçalar yalnızca bir kök, onun etkileyici düşünce köprüsünden kalan kırılmış bir tek direk, muhteşem parabolik eğrisinin eksik parçalarını ancak usumuzun iz sürmesiyle yeniden yapılandırabileceğimiz bir köprüdür. Doğa üstüne ve arınmalar, felsefi, dini ve kozmobiyolojik düşüncelerle doldurulmuş bu iki şiiri, doğuyla Asyalı, İranlı kökleri, Zerdüşt, Mitracı ve Orpik yaratışlı söylenenlerden geçerek batıyı birleştiren hayranlık verici bir kemer oluşturur. İonya'nın İncil'i denebilecek yaratılışla ilgili bu iki şiirden başka Empedokles, Apollo üstüne bir şiir, adı Politika olan bir başka kitap, hekimlik üstüne bir çalışma ve olasılıkla birkaç tane de oyun yazdı. Ondan sonra gelen büyük filozoflar çalışmalarında onu göklere çıkardılar. Platon onu yüceltti. Lucretius, İonya denizinin gök mavisi güzelliğiyle etkileyerek kollarına aldığı bu güzel adanın bütün ölümlüler içinde ahenkli müziğiyle hayranlık verici doğruları anlatan mısraları kutsal bir solukla doldurulmuş bu oğlundan daha kutsanmış, daha ünlü, daha sevgili bir şey doğurmadığını söyledi. Aristoteles onu Gorgias'ın daha sonra Atina'ya getireceği konuşma sanatının yaratıcısı sayar. Empedokles baskıya karşı gelen bütün insanların siyasi eşitlik kazanması için ayaklanmayı teşvik eden, zorbaya karşı baş kaldıran demokrasi düşkünü bir Jacoben görünümündeydi. Onda Kratonlu Alkmenon'un deneyici bilimi ve Pitagoras'ın gizemciliği birleşmişti. Müneccim, hekim, mühendis, deneysel doğa bilimci ve doğuştan hatip olan Empedokles, sonradan Epikür tarafından geliştirecek olan atomculuğun ilk habercisi, Darwin'den 2500 yıl önce evrim kavramıyla çağdaş biyolojinin önceleyicisi oldu. Cesurdu. Sphinx'in ateşli gözlerine bakmaktansa onu boğazından yakalayıp içindeki en gizli sırları göstermeye zorladı. Empedokles'e göre iki güneş vardı. Gerçek olanı ateşten olanıydı. İkincisi de bizim gördüğümüz ay ışığındaki yansıma gibi yansıma güneş. Gece dünyanın güneş ve ateşin arasında girmesiyle olur. Yıldızlar sabit gezegenler serbesttir ve ışık yüksek bir hızla gider. Varlıkların ölümlü, onları oluşturan elementlerin ölümsüzlüğünü, en başta ağaçların var olduğunu ve canlı varlıkların farklı öğelerin bir araya gelmeleriyle oluştuklarını savunuyordu. Ruhun ölümle bir başka varlığa geçtiğine inanıyor ve şöyle diyordu. Bir oğlan, bir kız, bir çalı, bir kuş ve denizde dilsiz bir balık olarak daha önce de buradaydım. Her şeyin kökü olarak dört elementi, hava, ateş, su ve toprak kabul etti. Bütün unsurları birleştiren sevgi ve onları ayıran nefret kavramlarını iki ilke olarak ortaya koydu. Bu iki gücün karşıtlığı sonucu da devinim oluşuyordu. Empedokles'in evren anlayışı dinamikti. Yüzyıllar sonra Freud bu düşünceyi sınırlanabilir ve sonsuz çözümlemelerinde yeniden söyleyecekti. Çünkü ona göre varoluş dramı öğeleri harekete geçiren ve yerlerini değiştiren güçlerin kışkırttığı bir savaşımdı. Şiirlerinde sevgi ve nefret kozmik evrelerde savaşırlar. Denizi toprağın teri olarak tanımlarken, yurduna bir aşığın seslenişiyle güzel akragas derken ya da dört öğeyi bir ressamın paletinde her şeyin yaratılabileceği dört ana renk olarak betimlerken Empedokles bilimi şiirle boyamıştır. Empedokles solunum ve dolaşımın felsefi bir fizyolojisini karşılaştırmalı bir morfoloji ve zooloji, kıllar, yapraklar, kuşların tüyleri ve hep aynı şeydir. Kristalografi ve embriyolojiyi betimledi. Beden ve ruh hekimi olarak sevgi ve dostluğu uyum ile sağlığın en yüce güçleri olarak övdü. Kaosun içindeki formların gizli bir birliği, onların kutsal ışığın hoş görünen yansımaları olduğunu söyledi. Alevler içindeki ölümü, efsane, bu durumda şiirsel tarih olarak adlandırılmayı hak ediyor. Büyük bir yaşamın içli sonudur. Devler. Sokrat öncesi filozoflarından sonra tarihin koca ırmağı şiddetli gürültüsüyle akışını sürdürdü. İsa'dan önce 5. yüzyılda Pers savaşları ortak tehlike dürtüsüyle gönülsüz de olsa bir birliğe zorluyordu. Yunan kent devletlerinin birleşmesi zorunlu oldu. Bu da beraberinde teknik gelişmeyi ve alt tabakaların harekete geçmesini getirdi. Çünkü büyük filozoflarda daha fazla insanın, örneğin kürekçilerin çalışması gerekiyordu. Yalnız gezen filozofun yerini para karşılığı ders veren ilk entelektüeller, sofistler aldı. Sofistler yavaş yavaş Sokrat öncesi felsefenin yerine insan bilimlerini ve hümanizmi koydular. Nesnelerin ilkel büyücülükte savunulduğu gibi Tanrı'nın melekleri olmadıklarını, meleklerin yalnızca insanın aralarında yaşamak ve yüzleşmek zorunda olduğu şeyler olduklarını söylediler. Dünya ilk defa anlaşılmış, özü kuram, logos, varlık gibi sözcükler içine konulmuş, yasaları olan bir evren içine yerleştirilmişti. Tarih, çevreni üstünde Yunan felsefi düşüncesinin üç devi artık uyanıyordu. Birincisi ilk büyük Avrupalı sayılan Sokrat, İsa'dan önce 330'daki ölümü. Avrupa'nın doğuşunun işareti olarak kabul edilir. Çünkü Sokrat Avrupalı inancın ilk şehidiydi. O evrenin bilgisine ermek için aklını bir araç gibi kullanan ilk büyük Avrupalıydı. İnsan ruhunun kutsal doğasına olan inancı Mesih'in habercisiydi. Ona göre gerçek insanın yol göstericisiydi. Matematiksel ve idealist felsefenin kurucusu Platon ile yöntemi, mantığı, fiziği, kozmolojisi ve biyolojisi ile bilimsel bir biçim yaratan, yazılı metinleri korunmuş olan ilk filozof Aristoteles. Sokrat'ın izinden gittiler. Felsefi devrim uygun adım ilerliyordu şimdi. Eski Yunan'da kurulan bu ilk felsefenin sağlam yapısına insanlar o zamandan beri yalnızca düşünceler, kavramlar ve sözcükler eklediler. İlk Yunan filozoflarından Miletli Thales'in bir gün yıldızları gözlerken bir çukura düştüğü söylenir. Bu öykü filozoflar başları hep bulutlarda olduğundan yerdekine takılıp sendeleyen dalgın adamlardır düşüncesini pekiştiriyor gibi. Ben tam tersini düşünmeye yeğlerim. Miletli Thales'in yıldızları gözlerken düşmesi, yukarıyı gözlerken düşmek gibi şiirsel bir eylemin göğü ve yeri birlikte kucaklamanın tek yolu olduğundan ayırdına vardığını gösteriyordu. Yunan mirası. Adem ile Havva bilgi ağacının meyvesini yediklerinde gözleri açıldı. İyiyi ve günahı bilen tanrılar gibi oldular. Kutsal kitabın bu basit alegorisinde bütün felsefe yatıyor. Çıkışı, özü, görkemli sorgulayışındaki cesareti ve kuşkucu ümitsizliği yatıyor. İnsanın yeryüzü cennetindeki kısa tarihi yaklaşık 40 bin kuşak boyunca yiyen, üreten ve ölen bir biyolojik organizma olan insanın uzun yaşamının ardında duruyor. Bu binlerce yılda insan doğa ve evrende dehşet içinde yaşadı. Hayvansı varlık güçlükle yavaş yavaş ayakları üzerinde dikilmeye başlarken barınaklar kurmayı, hayvanları evcilleştirmeyi, alet icat etmeyi ve dili öğrendi. Sayısız yıldızın, kızgın güneşin, doğal güçlerin gizemlerinden duyduğu dehşet olduğu gibi kaldı. Cinlerin, perilerin ve büyücülerin cirit attığı karanlık ortamlardan utanası bir korkuyla kaçtı. Bu tehlikeli dünyayı açıklamak için korkusu büyüye, ritüele, kabilenin tabularına dönüştü. Bunun sonucunda da davranış ve düşüncesi, tutumu ve kavramları içinden çıkılmaz bir şekilde gizli inanç ve büyü bilimiyle yönlendirilir oldu. Yüreğinde ve aklında saklı korkusunun ve bilgisizliğinin esiri olarak kaldı. İsa'dan önce 6. yüzyılda insanlığın dönüşümü olan bir olgu ortaya çıktı. İnsanlık tarihinde ilk kez spekülatif düşünce yaşama geçirildi. Önceleri olağanüstü nedenlere atfedilmiş olayların doğadaki açıklamaları aranmaya başlandı. Salt akılla evreni açıklamak için yapılan bu çabalar sonucu felsefe doğdu. Ortam. Batı dünyasında insan anlayışının bu olağanüstü uyanışı Anadolu'nun hareketli bir limanında, İonya'nın Millet kolonisinde felsefe diye adlandırılan ulaşılmaz doğruyu bulma arayışını oluşturan unsurların rastlantıyla bir araya getirildiği yerde başladı. Helen'in en başarılı ticaret merkezi Millet'in hareketli limanı Mısır'dan gelen gemilerle doluydu. Bundan ötürü özgür yurttaşlarına yaratıcı düşünce ve araştırma için gereken boş zamanı yaratacak köleler bolca vardı. Minnetli tecimenler evlerinden ve tanrılardan uzak kaldıkları için gelenek zincirlerini bir bakıma kırmışlardı. 100 ülkeden gelen insanın düşünce alışverişinde bulunduğu, boş inançların birbirini geçersiz kıldığı gürültülü agora, ticareti olduğu kadar düşünceleri de harekete geçiriyordu. Mısır'ınkinden farklı olan Yunan dini katı dogmalar olmaktan çok mitseldi. Kalabalık panteonlardı. Afrodit'ten Zeus'a bütün tanrılar eğlenen, şölen yapan, dünya işlerine de karışan insana benzeyen tanrılardı. Ama insanı yöneten ya da ona karışan tanrılar değillerdi. Sanat onların eski katı sınırlarının dışında gelişti ve yayıldı. Mısır heykeltıraşlığı ve mimarisi donuk, iri, abartılıyken Yunan yontusu ince ve insancıl oldu. Yunan mimarisi çevreyle uyumlu, incelik ve duruluk üstünde tasarlandı. Ritüel ve pandomim, dinsel olmayan sözlü oyunlar olarak ortaya çıktıklarında dramanın temeli de atılmıştı. Şiir, resim ve güzel konuşma dallarında halka açık yarışmalar düzenlenmişti. Sorgulama, özgürlüğünün kurulu düzene karşı ciddi bir tehdit oluşturmadığının ayırdına varıldığında Solon'un siyasi reformları ılımlı bir demokrasiye doğru değişti. Yunan yaşamı aşırı süs ve lüksten uzak, uyumlu bir sadelik içindeydi. Evler geniş ve büyük bir alana yayılmıştı. Omuzlara atılan şallar, giysiler, yanlardan sarkan omuz atkıları rahat ve zarifti. Balık, sebze, meyve ve bayramlarda yenen kuzu ve dana etinden oluşan yiyecekleri kıt ve çeşit bakımından zengin değildi. Bunların yanında insanların huyları da vardı. Maceracı ve bireyci. Bu çağın eğitimli Yunan'ı zıt kişiliklerin özgün bir karışımıydı. Bir yönü mistik, tutkulu, yaratıcı, ötekisi neşeli, akılcı, tutkulu, dünyevi. İkisi birlikte ün, güzellik ve akla amaç edinmiş verimli bir sentez oluşturdular. Evren bilimciler. İşte o ortamda birkaç adam evren ve insan doğası ile ilgili temel soruları sormaya başladılar. Bu ilk filozofların yaşamları hakkında az şey bilinir. Kimisi yıldız bilimci, kimisi de hekim olan bu filozoflar, Olympus tanrılarınca değil, kozmik kurallarca yönetildiğine inandıkları dünyanın işleyiş ilkelerini akıl ve gözlemle ortaya çıkarmaya amaçlamışlardır. Felsefenin babası olarak anılan Thales, milletli zengin bir tecimen ve bir gök bilimciydi. Zamanının bir kısmını matematik ve fizik çalışmalarına adamıştı. Onu en çok düşündüren doğa görüngülerinden biri madde ve devinimin ilginç bir bileşimi olan denizdi. Suyun sıvı, katı ve buhar biçimlerini de gözünün önüne getirdiğinde evrenin ve bütün yaşamın su olması gerektiği sonucuna vardı. Çünkü bu madde kendi kendisiyle özdeşti ve canlı varlıkların devinimi gibi devinir görünüyordu. Evrenin bir başka temel tözünün hava olduğuna inanılıyordu. Anaksimenes bütün doğal öğelerin havanın basıncının azalması ya da yoğunlaşmasıyla ortaya çıktıklarını öğretti. Kendi doğal durumundayken görülmez olan hava, soğuk, sıcak, nem ya da devinimle görünür oluyordu. Suyla karıştıkça ateş, toprak, taş haline geliyordu. Thales'in öğrencilerinden biri gök bilimci ve coğrafyacı olan Anaximandros'tu. İnsan düşüncesi içinde hepsinden daha şaşırtıcı olan öğeyi tanımladı. Apeiron, sonsuz, sınırsız, belirsiz gibi farklı biçimlere çevrilebilen bir sözcük. Bu öğeyi seçimini temel kozmik tözün kendisinin de sonsuz olması gerektiği sonucunun çıkarılabileceği doğadaki sonsuz değişimle açıkladı. İsa'dan önce 545'te Perslerin İonya'yı ele geçirmesi millet okulunun da ani sonunu hazırladı. Sonraki felsefe okulları Güney İtalya'daki Yunan kentlerinde ortaya çıktı. Tinsel dünyada tanrılara, tanrıçalara, perilere, satirlere ve görünmez cinlere duyulan eski inanç yeniden canlanmıştı artık. Eğitimli Yunanlar arasında bu mitolojik ilahlar iyi huylu kuşkuculuğun konusu olmuştu. Ancak Orpheus ve Eleusis'in gizemleri gibi binlerce giz kültüyle yönlendirilen eğitimsizler için bu, ölümsüzlüğü yakalamak ve doğaüstü varlıklara yakınlaşmak yoluydu. Kraton'da 6. yüzyılda kurulan din kardeşliğinin temelinde Orpheus'un gizemciliği vardı. Kurucusu Pitagoras, olağanüstü kavrayışı olan filozof sözcüğünü bulan ve kendisine yarı tanrı niteliği yakıştırılan bir adamdı. Akademisinin üyeleri bütün eşyaları paylaşarak fasulye yemekten ya da ateşi demirle körüklemekten sakınmak gibi katı kurallara uyarak bir manastır sadeliğinde yaşadılar. Ruhun bir bedenden ötekine göçtüğüne inanıyorlardı ve şeylerin ilk ilkesinin sayı olduğunu söylüyorlardı. Bu nedenle de sağlık, bedeni oluşturan parçalar arasındaki doğru matematik ilişkisinin sonucuydu. Evrenin merkezinin dünya olmadığını, yalnızca belli bir nokta çevresinde dönen birçok gezegenden biri olduğunu ilk dile getirenler de eski Pitagorasçılardır. Kraton'daki bu koloni, dinsel yaşamı yok saymalarını öfkelenen kentin insanları tarafından dağıtıldı. Buradan kurtulanlar Pitagorasçı öğretiyi Yunanistan'ın her yerine taşıdılar. Ama kardeşliğin gizemli öğesinin yerine zaman içinde okulun matematik ve felsefe ile ilgili öğretileri aldı. Zamanında acımasız ve müstehcen dinsel törenleriyle ünlenmiş Kolopon kentinde yaklaşık 60 yıl Yunanistan'ı baştan başa dolaşan Xenophanes adında bir şair ortaya çıktı. Döneminin törelerine ve sıradan insanların mistik coşkunluğa olan düşkünlüğüne karşı türküler söylüyordu. Yaşlılığında Elea'ya yerleşti ve doğada başlangıcından beri var olan tek tözün her şeyi bilen ve değişmez bir tanrı olduğu öğüdünü verdi. Onun tersine Herakleitos temel tözün ateş olduğunu savladı. O aynı zamanda tek kalıcı gerçeklik olan değişimin kendisiydi. Tek gerçek de evrendeki her şeyin kendi karşı tezini içerdiğiydi. Çünkü her değişim bir karşı değişimi beraberinde getiriyordu. Derin düşünceli, demokrasi düşmanı, kimi zaman karanlık diye adlandırılan bir aristokrat olan Herakleitos şöyle yazıyordu. Dünyanın uyumlu yapısı, lir ve yayınki gibi karşıt gerilime bağlıdır. Elea kenti adını bir filozoflar okuluna verdi. Okulun en önde gelen üyesi gökbilim çalışmış ve kent için bir yasalar bütünü düzenlenmiş olan Parmenides adında sözü geçen bir yurttaştı. Millet okulunun madde kendisiyle özdeştir, kozmik töz, tek, sonsuz ve değişmez, sınırsız, uzamsız varlıktır öğretisini kabul etmişti. Felsefesinin vücut bulduğu Doğa Üstüne adlı şiirinde değişimin, duyuların bir aldanması olduğunu, oysa mantığın yalnızca değişmezlik gerçekliğini kabul ettiğini ilan etti. Parmenides'in öğrencilerinden biri olan Zenon, Ela okulunun enfat teribleyi, keskin zekasını eğlendirici ve görünürde aldatıcı ikilemlerle değişimin yalnızca bir aldanış değil, fiziksel olanaksızlık, bir dış görünüş paradoksu olduğunu kanıtlamak için kullandı. İsa'dan önce 5. yüzyılda pluralistik okulu kuran birkaç filozof, Parmenidesçi süreklilik kuramıyla Herakleitosçu evrensel değişim öğretisini uzlaştırma çabasına girdiler. Bolluk içindeki Sicilya kenti, Agragas'ta varlıklı bir ailede dünyaya gelen Empedokles, esas olarak her insanın şiddet ya da kirlilik yüzünden yeryüzüne sürülmüş tanrılar olduğuna inanıyordu. Kendisinin de yarı tanrı kökenli olduğuna inanarak alnına defne dalından taş takıp mor giysiler, altın sandallar giyiyordu. Ama bütün bunlara rağmen Demokratik Parti'nin önderi olduğunda kendisine teklif edilen Akragas krallığını geri çevirmişti. Güzel konuşma ustası, konuşma sanatının yaratıcısı Empedokles, büyücü gibi giyinirdi. Hekimlik ve rahiplik yaparak Magna Graecia'yı bir uçtan bir uca dolaşmıştı. Empedokles'in her şeyin hava, ateş, su ve topraktan oluştuğu savı, orta çağda etkin olmuş bir öğretiydi. Bu unsurlara iki gücün etkisi de eklendi.